Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutetahhirin. Muhterem kardeşlerim, değerli dostlarım, tefsir derslerimizin bugünkü geldiğimiz sure ve ayet Maide suresinin 109. ayeti. Sonuna doğru yaklaşıyoruz surenin. Bugünkü inşallah süremiz içerisinde gelebildiğimiz kadar ayet-i kerimelerden istifade etmeye çalışacağız. Estağfirullah. Yevme yecme'ullahur rusule feyekulu mâzâ ucibtum kâlu lâ ilme lenâ inneke ente allâmul gıyûb. Hatırla o zamanı ki diyor Cenab-ı Hak, o gün, o günü ki Cenab-ı Hak bütün peygamberleri toplayacak ve onlara size nasıl cevap verildi diye soracak. Mâzâ ucibtum, nasıl bir efendim cevapla karşılandınız? Tebliğ ettiğiniz kimseler size karşı ne tür tavırlar içine girdiler? Galu la ilme lena. O peygamberler diyecekler ki ya Rabbi, bizim tam bir bilgimiz yok. Konuyla ilgili kesin bir bilgi taşımıyoruz. İnneke ente allamul guyub. Sen bütün gayıpları, bütün İdrak ötesi şeyleri bilen sensin, ancak sensin diyecekler. Muhterem kardeşlerim, burada tabii bir kıyamet sahnesi var. Ve bu sahnede peygamberler var ve Cenab-ı Hak onlara adeta bir hesaba çekiyor. Nitekim Araf suresinin 6. ayetinde de biz kendilerine peygamber gönderilenleri de sorguya çekeceğiz. Gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz, hesaba çekeceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki hesaptan kurtuluş yok. İlahi mahkemede herkesin hesabı elbette kendine göre. Peygamberlere de Cenab-ı Hak böyle bir belki buna benzer daha nice sorular sorulacak. Onlar da ilahi huzurda belki titriyecekler. Burada dikkat edilirse size nasıl cevap verildi sorusuna peygamberler hepsi la ilme lena, ya Rabbi bizim kesin bir bilgimiz yok diye cevap veriyorlar. Halbuki normal şartlar altında şu söylenebilir: her peygamber kendisine ya Rabbi bize bir kısım kulların inandı, kabul etti, bize destek verdiler. Senden gelen emirleri kendilerine tebliğ ettiğimiz zaman onu kabul ettiler. Ama bir güruh da tanımadı, bizi yalancılıkla suçladı, bize sihirbaz dedi, bize mecnun dedi diye bir takım sözler söyleyebilirler. Fakat burada hemen la ilme lena deyip kestiriyorlar adeta, işi kesiyorlar. Muhavereyi bitiriyorlar neredeyse. Ya Rabbi bizim kesin bir bilgimiz yok diyorlar. Bütün gayıpları en iyi sen bilirsin diyorlar. Burada alimlerimiz, müfessirlerimiz diyorlar ki orada bir celal tecellisi var. Cenab-ı Hak "Mâzâ ucibtum?" size nasıl cevap verildi diye sorunca adeta bütün peygamberler sükuta bürünüyorlar. Başlarını öne eğiyorlar ve ya Rabbi zaten sen her şeyi bilirsin diyerek bizim bilgimiz yok diyorlar. Bu bilginin olmayışı, böyle cevap vermelerinin hikmetleri ne olabilir? Birçok şey söylenebilir elbette burada. Birincisi, o ilahi heybetten titremişler ve en kısa cevap olan ya Rabbi biz kesin bilmiyoruz, sen bilirsin her şeyi demişler. İkincisi, şöyle olabilir. Kemiyet itibariyle, yani sayıca tebliğ ettikleri kimselerin kendilerinden sonraki peygamber gelene kadar, peygamberimiz söz konusu olunca da kıyamete kadar kimlerin icabet ettiğine dair kesin bilgi kendilerinde olmadığı için bu cevabı vermişlerdir. Yani onlar tebliğlerini yaptılar. Tebliğlerinin ulaştığı kimseleri neticede hepsini bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu cevabı vermişlerdir diyebiliriz. İkinci olarak şöyle de denebilir. Onlar işin zahiri cephesini bilebilirler. Yani şöyle söyleyelim. İman ettik diyenleri iman etmiş olarak kabul edebilirler. Ancak iman ettik diyen kimselerin hangilerinin yüreklerine, gönüllerine, kalplerine iman gerçekten indi? Gerçekten teslim oldular, gerçekten Müslüman oldular. O keyfiyeti ya Rabbi ancak sen bilebilirsin anlamında, keyfiyet noktasında yani nitelik noktasında biz onların nasıl icabet ettiğini, ne kadar icabet ettiğini, hangi derinlikte, hangi samimiyette bu bize evet dediklerini ya da demediklerini gerçek anlamda biz bilemeyiz ya Rabbi diyerek böyle bir tevazu ve hakikati ifade etmiş olabilirler. Tevazu içerisinde bu böyle bir edep göstermiş olabilirler. Diğer taraftan şöyle de bir bütün bu mülahazaları da devre dışı bırakıp şunun için de yapmış olabilirler. İlahi huzurdalar ve peygamberlerin dilinden de ifade edildiği gibi bütün kayıpları, bütün bilinmezleri, bütün görünmezleri, bütün idrak ötesi şeyleri Allah'ın bildiğinin yakini bir şekilde zaten farkında peygamberler. Dolayısıyla orada kendi bilgilerini ortaya dökmelerinin bir anlamının olmadığını düşünmüş olmalılar. O da bir gerçek. Ya Rabbi sen zaten her şeyi biliyorsun Allah'ım. Kim ne kadar icabet etti? Sana gizli hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir edep gözeterek efendim ilmin tamamını Allah'a havale edip ya Rabbi biz bilmeyiz ancak sen bilirsin. Senin bildiğin kadar zaten bizim bilmemize imkan ve ihtimal yoktur anlamında bir edep gözeterek böyle bir cevap vermiş olabilirler. Fakat burada bir sanki bir peygamberlerin böyle bir Allah huzurunda bir yüreklerinin titreyişini hisseder gibi bir durum var ayetin muhtevasında. Böyle bir mana sanki ortaya konuluyor. Ve Cenab-ı Hak burada şimdi İsa Aleyhisselam'ı bir örnek olarak bize burada aktarıyor adeta. Onunla muhavere devam ediyor. Belki bütün peygamberleri ayrıca Cenab-ı Hak kıyamet gününde tek tek onlarla bu anlamda da bir karşılıklı siz nasıl tebliğ ettiniz, ne cevaplar aldınız, tebliği bütün yönleriyle yapabildiniz mi, yapamadınız mı anlamında muhtemelen böyle bir devam edecek. Burada bir İsa Aleyhisselam örneği önümüze konuyor. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ اُذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ Allah İsa Aleyhisselam'a buyuracak ki ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani اِذْ اَيَّتْتُكَ بِرُوْهُ الْقُدُسِ hani ben seni Ruhul Kudüs'le yani Cebrail'le desteklemiştim. Tükellimun nase fil mehdi ve kehla ve insanlara sen beşikteyken de konuşuyordun, ileri yaşlardayken de konuşuyordun. Yani olgunluk yaşlarında da konuşuyordun onlara, beşikteyken de konuşuyordun. Burada alimlerimiz derler ki İsa Aleyhisselam'ın hakikaten hayatı başından sonuna mucizelerle dolu. Varoluşu, doğuşundan tutun, vefat diye ifade edebileceğimiz son anına kadar mucizeler peygamberi sanki böyle bir bütün halleri. Beşikte işte doğuşunda bir mucize olduğu gibi beşikte de bir mucizesi ortaya çıkıyor. İnsanları beşikteyken konuşuyor. Burada ve kehlen ifadesi var. Kehlen de ifadesinde alimlerimiz, müfessirlerimiz biraz derince durmuşlar. Demişler ki bir insanın hani beşikteyken konuşması tamam mucizedir, konuşturulması. Ama olgunluk yaşlarında konuşması pek de mucize değil. Bu niye ifade ediliyor? Bazı alimler buradan yola çıkarak İsa Aleyhisselam erken yaşlarda vefat ediyor. Kehil kelimesi Arapçada daha çok 30'lu yaşlarla 50'li yaşlar arasında kişiye takılan bir vasıf. Yani olgunluk yaşı diyelim biz buna, kemal yaşı diyelim, orta yaş diyelim, orta yaş süreçleri. Bazıları 40'la 50 arasında, 40'la 60 arasına da bu ismin verildiğinden bahsederler lügat alimleri. Ve bu çerçevede de derler ki bu İsa Aleyhisselam'ın işte hadislerde de beyan edilen tekrar yeryüzüne gönderildikten sonra konuşmasını ifade eder. Buradan bu manayı da çıkarmaya çalışırlar veya böyle bir izah da yaparlar. Ama biz bunu normal bir ifade olarak kabul etsek bile, hani ey İsa diyor Cenab-ı Hak, hani biz seni Ruhul Kudüs'le destekliyorduk, desteklemiştik, Cebrail'le desteklemiştik ve sen de insanlara beşikte ve olgunluk yaşlarında konuşuyordun. Yani adeta senin sözlerinin arka planında böyle bir destek de vardı sürekli. Ruhul Kudüs'le desteklenmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit'e, o güzel peygamberimizi de metheden, şiirler söyleyen, kafirleri hicveden şiirleri olan Hassan bin Sabit'e dualarında Allah seni Ruhul Kudüs'le desteklesin duası vardır. Demek ki bir insanın bazen söz hazinesinin arka planında Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle, Ruhul Kudüs'le desteklenmesi söz konusuysa, o hem çok farklı konuşur, hem de içi dolu, tabiri caizse diri söz söyleme, diriltici söz söyleme gücüne Cenab-ı Hak onu eriştirir. O kişi söylediği zaman karşıdaki insanlar onun sözünü kabul etmeye kendilerini mecbur hisseder ve hatta o söz eğer kabul kulağıyla dinlenecek olursa o kişinin hayatında yeni yeni dirilişlere sebebiyet verir. Sanki burada nitekim biraz sonra tekrar gelecek, İsa Aleyhisselam'ın bazen bir sözüyle ölü diriliyor efendim. Bir sözüyle kuş işte canlanıyor. Sanki biz senin kelamının arkasına böyle bir Ruhul Kudüs desteği de koyduk der gibi. Sen öyle bir destek sayesinde hem beşikteyken konuştun, hem de efendim ileri yaşlarda konuştun. Ama senin kelamın sıradan insanların kelamına benzemezdi. O farklıydı. Böyle bir işaret var sanki bu ayette. وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Hani biz sana yine nimetlerini saymaya devam ediyor Cenab-ı Hak. Yine kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştik. Buradaki el-kitap kelimesi nedir diye alimlerimiz, bunun üzerinde de müfessirlerimiz açıklamalar yapmışlar. El-kitap bazıları, biz sana yazıyı öğrettik, yazı yazmayı öğrettik. Yani adeta bu noktada yazı ilmini sana lütfettik. Böyle anlamışlar. Kimisi de şöyle anlamış. Buradaki el-kitap kelimesi ilahi vahiylerin tümünü temsil eden bir kavramdır. Yani biz sana vahyi öğrettik. Allah'tan gelen ilahi mesajlar bütününe topluca el-kitap denebilir diyerek el-kitabı vahiy bütünlüğü ifade eden bir kavram olarak anlıyorlar. Öyle ya da böyle her iki anlamda efendim ihtimal dahilindedir, verilebilir. Hem kitabı öğrettik, hem hikmeti öğrettik. Hikmet nedir? Hikmetin birçok tanımları var, tarifleri var. Ancak genel kabul gören sözde ve amelde doğruya isabet etmek, hak olanı yapmak, hak olanı söylemek. Buna hikmet denir. Tabiri caizse muhkem söz söylüyorsunuz. Şüphe barındırmayan, efendim, batıl barındırmayan, boş olmayan söz söylemek, boş olmayan yine sağlamlık ve sağlam zemine oturma bakımından hem söz hem amel, her ikisini birden ortaya koyma melekesi diyelim ya da ilahi lütfu. Cenab-ı Hak bu nevi hikmetleri peygamberlerine verdiğinden bahseder. Lokman Aleyhisselam'a hikmetin öğretildiğinden bahseder. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verildiğinden bahseder Kur'an-ı Azimüşşan'da. İşte ya İsa, sana hem kitabı öğrettik, hem hikmeti öğrettik, hem Tevrat'ı öğrettik. Bakınız Tevrat'ın bilgisine de sahipti zaten İsa Aleyhisselam. Ve İncil, İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ise Tevrat'ın hükmünü tamamen ortadan kaldırmak yerine onun bazı hükümlerini değiştirerek Cenab-ı Hakk'ın verdiği müsaadeyle, verdiği emirle bazı hükümlerini değiştirerek Tevrat'ı olduğu gibi kabul etme üzerine bina edilmiştir zaten. Yani Tevrat'ın tamamen hükmü kaldırılmamış İsa Aleyhisselam için. İncil'le desteklenmiş ayrıca İsa Aleyhisselam'a ayrıca bir ilahi vahiy verilmiş. Ona da İncil diyoruz malumunuz. İşte efendim Yüce Rabbimiz bunları da hatırla diyor. Bunlar da büyük nimetler. Sana kitabı öğretti Allah, bize öğrettik diyor. Ben öğrettim diyor. Hikmeti öğrettim. Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Yine saymaya devam ediyor şimdi İsa Aleyhisselam'a. Ve iz tahluku minettini keheyetittayri biizni fetenfuhu fiha fetekunu tayran biizni. Hani diyor sen çamurdan kuş şeklinde adeta kuş maketine benzer tarzda bir şey yapıyordun benim iznimle. Sonra da ona üflüyordun ve yine benim iznimle o kuş oluyordu. Canlanmış bir kuşa dönüşüyordu. Dikkat edilirse burada Cenab-ı Hak bir izni benim iznimle diyerek o kaydı koyuyor her bir cümleden sonra. Sebep nedir efendim? Elbette Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Ancak burada özellikle Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a uluhiyet yani ilahlık yakıştırdıkları için bu nevi mucizelerini de adeta kendilerine delil göstererek onun ilah olduğuna bir şekilde inanmaya başlamışlardı. İşte Cenab-ı Hak, ey İsa, evet sen çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor ve ona üflediğince o kuş oluyordu. Ama bunların hepsi benim iznimle oluyordu diye hem bunu Efendimizin zamanında yaşayan Hristiyanlara ve kıyamete kadar gelecek İsa Aleyhisselam'a inananlara hatırlatmış da oluyor. Ve Yüce Rabbin izniyle bunların olabileceğine de dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. İsa Aleyhisselam'ın bir şekilde elinde zuhur eden bu harikulade mucize diye ifade ettiğimiz hadiselerin meydana gelmesi Allah'ın izniyle olduğuna göre Cenab-ı Hak dilerse bir başka kulun eliyle de aynı şeyleri yapabilir demektir. Hatta şöyle bir menakıb anlatılır. Reşahat adlı eserde bir hanımefendi ama olan yavrusunu, herhalde gözü yeni kapandı muhtemelen, bir arifin önüne getirir. Der ki efendim bu yavrumun gözleri görmez oldu. Dua buyursanız da açılsa der. O aziz, o ulu kişi de der ki ey hanım ben İsa mıyım ki efendim üfleyeyim de gözleri açılsın. Böyle bir şey benden nasıl beklersin dercesine ona olmayacak bir şey benden istiyorsun dercesine bir cevap verir. Hanımefendi başını eğer yavrusunun elinden tutup çıkmaya doğru harekete başlayınca o zatın içine bir ilham düşer adeta, bir duygu belirir. Der ki o amanın gözlerini açan İsa mıydı ki? Onu da açan Allah'tı. Ama İsa'nın elinden zuhur ettirdi Aleyhisselam. Hemen der ki getir hanımefendi der. Getir. Artık nasıl dua ettiyse okur, üfler ve gözüne sürünce Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle gözünün açıldığı anlatılır o menakıpta, reşahatta. Ha, olmuştur, olmamıştır ama ben bir vakayı anlatmış oluyorum. Okuduğumuz bir bilgiyi paylaşmış oluyorum. Burada iki sır şu. Kullarının elinden harikulade gibi görünen bir takım olağanüstü hadiseleri meydana getiren kulların kendi gücü değil, Cenab-ı Hakk'ın onlara bir ikramı Cenab-ı Hakk'ın bir gücü kudretidir. Ve Allah'ın izniyle onların elinden zuhur ettiğinden biz İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri diyoruz. Belki şöyle demek lazım. İsa Aleyhisselam'da zuhura gelen ilahi mucizeler demek lazım. Onun elinde ortaya çıkan ilahi mucizeler. Onları yaratan, elbette ortaya çıkaran Mevla'dır. İşte burada İsa Aleyhisselam'a olan nimetler sayılmaya devam ediliyor tekrar. Ve tübri'ul ekmehe vel eburasa biizni. Sen diyor yine benim iznimle amanın gözünü açıyor, iyileştiriyor amayı ve derisi alacalı olanı da sen iyileştiriyordun. Ama bu da benim iznimle oluyordu. Ve iz tuhricul mevta biizni. Yine sen benim iznimle mevtayı adeta kabirden çıkarıyor ve diriltiyordun. Senin elinle diriliyordu. Hayata geliyordu tekrar. Ve iz kefeftu beni İsrail anke. Yine İsrail oğullarının kötü niyetli olarak sana el uzatmalarının önüne geçiyor. Onların adeta faaliyetlerini bir şekilde sana zarar vermekten alıkoyuyor, engelliyordum. Hani izci itehum bil beyinat, sen onlara apaçık ayetlerle, delillerle gitmiştin de fekale lezine keferu minhum in haza illa sihrun mubin, onlardan kafirler demişlerdi ki inkarcılar, yahu bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil demişlerdi. Ha, onlar böyle diyerek sana karşı çıktıkları zaman İsrail oğullarının o sana kötülük yapmak isteyenlerin şerlerini senden def etmiştim. Onların elini tutmuştum. Onların tuzaklarını bozmuştum diyor Cenab-ı Hak. Bu nimetlerimi bir hatırla ey İsa. Önce İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak demek ki o sahnede, kıyamet sahnesinde bunları hatırlatıyor. Yine hatırlatmaya devam ediyor. Ve iz evhaytu ilel havariyyin en aminu bi ve bi rasuli. Ve hani yine ben o havarilere, yani senin etrafında o beyazlara bürünmüş o senin yardımcılarına şöyle vahyetmiştim. Gönüllerine şöyle ilham bırakmıştım. Onların iç duygularını şöyle yönlendirmiştim. En aminu bi ve bi rasuli, bana ve elçime, peygamberime iman edin diye onlara ilham etmiştim. Vahiy etmiştim. Gönüllerine böyle bir efendim meyil bırakmıştım. Onlar da demişlerdi ki galu amennâ ve şehid bi ennenâ müslimûn. Biz iman ettik. Şahit ol ki biz gerçekten Müslüman olanlardanız. Müslümanlarız. Yani sana teslim olmuşuz demişlerdi. Efendim bir dava sahibinin, bir davanın öncüsünün etrafında yardımcılarının olması ona çok büyük bir nimettir. İşte havariler İsa Aleyhisselam için büyük bir nimet olmuştur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da bütün müminlere, özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabelerine, ey müminler, siz de İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi peygamberin etrafında onun yardımcıları olun buyurmuştur. Kûnû ensârallâh, Allah'ın yardımcıları olun. Peygamberin etrafında ona destek olun, havariler gibi diyerek bu zatları örnek gösterir Cenab-ı Hak. Sahabe-i kirama da, bütün müminlere de, kıyamete kadar gelecek müminlere de. Buyuruyor ki işte Yüce Rabbimiz, bak diyor bu havarilerin de gönüllerine ben böyle bir iman telkininde ve sana destek olma telkininde bulunmuştum. Bu nimeti de hatırla. İzgâlel havariyyûn. Hani havariler de şöyle demişti bir zaman. Yani adeta İsa Aleyhisselam'a şimdi bir hayat şeridini Cenab-ı Hak tekrar hatırlatıyor. Bak diyor, senin doğuşundan tabiri caizse o tebliğ sürecindeki safhalara ve havarilerle yaşadıklarına varıncaya kadar tek tek Cenab-ı Hak şu an hatırlatıyor. En sonunda esas sorusunu soracak Yüce Rabbimiz. İz gâlel havariyyûn, hani havariler demişlerdi ki ya İsa ibn Meryem, ey Meryem oğlu İsa, hel yestatî'u rabbuke en yünezzile aleyna maideten minessemâ, Rabbin üzerimize gökten bir sofra indirebilir mi? Bu şimdi buradaki ifade üzerinde de müfessirlerimiz çok durmuşlar. Hel yastatiyu ifadesi normal şartlar altında şu anlama gelir. Gücü yeter mi demek yani. Bunu yapabilir mi senin Rabbin? Senin Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Tabii bu ifade biraz esasen imanda bir zafiyet ortaya çıkarıyor. Sanki böyle bir işaret içinde bir telmih taşıyor. Elbette yani eğer Allah'a iman ettiyseniz onun her şeye kadir olan bir Rab olduğunun da farkında olmanız gerekir normal şartlar altında. Bu soruyu böyle nasıl sorarsınız diye burada bazıları demiş ki müfessirlerimizin havariler ilk iman dönemlerinde bunu söylediler. Daha imanları gönüllerine tam yerleşmemişti. Yakini bir bilgiye erişmemişlerdi. Onun için sorarken böyle bir o cümledeki edebe de çok dikkat edemediler. Hel yastatiyu rabbuke işte Rabbin güç yetirebilir mi bize bir gökten sofra indirmeye diyerek böyle bir soru sordular. Yani tabiri caizse acemice bir soru sordular diye izah ediyor bazı müfessirler. Bazıları da diyorlar ki buradaki yastatiyu ifadesi güç yetirebilme anlamında değil. Yani bir aslında bir rica. Yani olabilir mi böyle bir şey? Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi ey İsa? Yani böyle bir şeye hem ihtiyaçları var. Birazdan zaten sayacaklar niçin böyle bir şey istediklerini söyleyecekler. Böyle bir şey yapabilir mi? Yani bu Rabbinden isteyebileceğim bir şey olarak görülür mü? Sanki bir soru ama iyi niyetli bir soru. Kötü niyetli bir soru değil. Yani bazen müşriklerin mesela kafirlerin hadi bakalım senin Rabbin şöyle yapsın tarzındaki meydan okuyucu bir soru değil. Biraz efendim yine alttan alan saygısını tamamen yitirmeyen ama yakışık da almayan bir soru tarzı. Yani böyle bir iki arada bir derede bir durum söz konusu. Biz bunu tabii İsa Aleyhisselam'ın havarileri de hep Kur'an'da böyle methedildiği için bize örnek gösterildiği için bu ikinci manaya almak belki onlara karşı da edebimiz bakımından daha doğru olabilir. Yani senin Rabbin bize bir gökten bir sofra indirebilir mi? Hani böyle ifadeyi böyle kuralım. İndirebilir mi? Yani olabilir mi böyle bir şey? Yapılabilir mi? Kale ittakullah in kuntum mu'minin. Bakın İsa Aleyhisselam onlar böyle isteyince hemen tavır alıyor adeta. Diyor ki Allah'tan korkun eğer müminseniz. Yani Allah'ın celalinden ve azabından korkun. Böyle bir şey istemeyin. Yani bu şu anlamda bu bir mucize talebi. Yani normal şartlar altında Cenab-ı Hak gökten efendim apaçık yani böyle sofra tarzında yemekler inmiyor. Elbette birçok nimetlerimiz gökten Allah rahmetini indiriyor bize yeryüzünde her gün, her an hatta sadece bize değil bütün mahlukata nice nice sofralar hazırlıyor, ikram ediyor Rabbimiz. Ama burada istenen böyle sanki nimetlerle bezenmiş bir sofra beklentisi var. Bu da olağanüstü bir beklenti yani gökten inecek, önünüze sofra olarak gelecek. Bir mucize talep ediliyor. Mucize talebi normal şartlar altında bir mümin topluluktan beklenmez. Tamam. Henüz iman etmemiş kimseler haydi bize bir mucize getir o zaman. İşte sana iman edelim tarzında bu tür istekleri olur. Ama mümin insanın böyle bir mucize beklentisi işte İsa Aleyhisselam tarafından da adeta biraz edebe mugayir görülüyor. Öyle söyleyeyim. Yadırganıyor. Diyor ki ya müminseniz Allah'tan korkun. Böyle bir şey talep etmeyin. Çünkü İsa Aleyhisselam da biliyor ki önceki peygamberler zamanında mucize geldikten sonra eğer o mucizeye o mucizenin gereği olan iman yerine getirilmemişse peşinden azap gelmiş. Azaplar gelmiş. Öyle olunca korkuyor da bir ya Allah'tan korkun. Eğer müminseniz nasıl mucize isteyebilirsiniz siz? Bana inanmıyor musunuz der gibi. İman ettiğinizi söyleyerek etrafımdasınız. Siz nasıl böyle bir şey istersiniz gibi bir tepki İsa Aleyhisselam'daki. Galu onlar da diyorlar ki şimdi izah getiriyorlar. Ya biz bunu şunun için istiyoruz ya. Galu nuridu en ne'kule minha. Ey İsa biz istiyoruz ki o gelen sofradan hem yiyelim karnımızı bir doyuralım. Demek ki açlar o anda bir ihtiyaçları da var belki. Ve tatma inne kulubuna. Ve kalbimiz tam bir yatışsın. Yani otursun, itminana ersin. Başka ve ne aleme en kad sadaktena ve şunu kesin olarak bilmiş olalım. Sen gerçekten doğru söylüyorsun. Ve nekune aleyha mineşşahidin ve biz bu sofrayı böyle görürsek hep şahitlerden olalım. Senin gerçek peygamber olduğuna, böyle mucizeler gösterdiğinin şahitlerinden olalım diyerek adeta gerekçelendiriyorlar. Tabii bu gerekçelere baktığımız zaman bir doyurulmak istemek tamam ama bir de kalplerinin yatışmasını istiyorlar. Demek ki hala kalplerde iman tam oturmamış. Bunu da anlıyoruz. Ancak bu da yadırganmamalı. Bu da kolay bir hadise değil. İman gaybe olduğu için yani idrak ötesine bir iman olduğu için insanoğlunun içerisinde sürekli bu anlamda kalbin yatması anlamında gelgitlerde olmuş. Müminlerde de olmuş. Müminlerin taklidi imandan tahkiki imana geçme süreçleri de kolay olmuyor. O da efendim ciddi anlamda bir zaman istiyor. Gönüllerin yatması gerekiyor. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'la ilgili de Kur'an-ı Azimüşşan'da bize misal anlatılır. İbrahim Aleyhisselam der ki Allah'ım der bana ölülerini nasıl dirilteceğini bir göster. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Allah'ım ölüleri nasıl dirilteceksin bana bir göster. Cenab-ı Hak buyurur ki gâle evelem tü'min. Ey İbrahim sen iman etmedin mi? Yani benim ölüleri dirilteceğime dair sana verdiğim bilgi senin tam imanın buna yok mu? Yani gâle bela Allah'ım var diyor. Var iman ediyorum. Sen ölüleri diriltirsin. Velakin liyatma inne kalbi. Ya Rabbi diyor. Kalbim bir tam böyle otursun istiyorum. Kalbim bir itminana ersin istiyorum. Kim bunu söylüyor? İbrahim Aleyhisselam. Hatta alimlerimiz derler ki İbrahim Aleyhisselam'ın ölülerin diriltileceği noktasında bir şüphesi de yoktu. İman zafiyeti de yoktu. Fakat onun nasıl olacağına dair bilgilenmek istedi. Keyfe yani nasıl dirilteceksin ya Rabbi bana bir göster dedi. Orada nasıllığını görmek istedi. Yoksa diriltileceği noktasında imanda şüphesi yoktu. Öyle ya da böyle burada da aslında havarilerde benzer bir şey görüyoruz. İsteği görüyoruz. Kalplerinin durulmasını, gönüllerinin itminana ermesini istiyorlar. Yüce Rabbimizden böyle bir talepleri var. Bunun için böyle bir sofra insin, kalbimiz tam yatışsın diyorlar. Ve buradan sufiye ariflerimiz derler ki, insan müşahedeye ermedikten sonra gönlünde itminana ermesi zordur derler. Böyle olunca, İhsan kıvamına yani her şeyde Allah'ı görüyormuşçasına bir gönül kıvamına erişmedikçe bir kimse imanda itminan lezzetine varamaz derler. Yani müşahede. Her şeyde onu görüyormuşçasına bir yakini bir bilgi. En azından aynı el yakin bir bilgi seviyesine erişmek gerektiği üzerinde dururlar. Efendim burada da işte havariler hem diyorlar inen o sofradan yemek istiyoruz. Hem gönlümüzün yatışmasını istiyoruz. Hem de senin doğru söylediğine kesin bir artık kanaatimiz olsun istiyoruz. Özellikle bu ifade yalnız hakikaten ve ne aleme en kad sadaktena bilelim ki sen gerçekten doğru söylüyorsun ifadesi belki müfessirlerimizin ilk önceki ayette ifade ettiğimiz henüz daha iman noktasında tam kavi imana erişmemişler tespitini de haklı çıkarıyor gibi. Madem ki İsa Aleyhisselam'ın da hala sadakatinde efendim kesin bir bilgi noktasında bir teslimiyet gösteremiyorlar. Buradaki bu ifadeden bunu anlıyoruz. Ve ne aleme en kad sadaktena bilelim ki sen gerçekten doğru söylüyorsun. Ve nekun aleyha mineşşahidin ve biz de bu sofranın indiğine şahitlerden olalım ve böylece senin de şahitlerin olalım diyerek İsa Aleyhisselam'a gerekçe beyan ediyorlar. Kâle İsa ibn Meryem. Bunun üzerine İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allahümme Rabbena Allah'ım ey Rabbimiz enzil aleyna maideten minessemâ. Allah'ım ne olur gökten bir sofra indir. Bize bir sofra indir. Tekunu lena aiden li evvelina ve ahirina ve ayeten mik. öyle bir sofra olsun ki bu bizim için bir ziyafet ve adeta bir bayram, bir sürur vesilesi olsun. Hem ta baş evvelimizden ahirimize, yani ilk iman edenimizden son iman edenimize kadar, başından sonuna hepimiz için bir bayram olsun. Hatta bu İden ifadesini normalde sürur günü, efendim dini ya da milli bayram günü gibi şey. Yani öyle bir şey olsun ki biz artık bu günü kutlayalım der gibi bir şey sanki. Öyle bir şey olsun Allah'ım, bu bizim için önemli bir gün olsun, bir sevinç günü olsun. Başımızdan sonuna kadar biz bu günü hep böyle sevinçle, sürurla yad edelim. Böyle bir şey olsun isteği var İsa Aleyhisselam'ın. Ve ayeten mink ve ya Rabbi, bu göndereceğin maide, bu sofra senden bir mucize, senden bir işaret, senden bir ayet olsun. Verzukna ve ente hayrul razıkin. Ya Rabbi, bizi rızıklandır. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin diye İsa Aleyhisselam yalvarıyor. Bunun üzerine Kâlallah, Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnni münezziluha aleyküm. Muhakkak ki ben onu size indireceğim. Femen yekfur ba'du minküm. Ama her kim artık bundan sonra küfre saparsa, kafir olursa, nankörlük ederse fe inni uazzibuhu azaben la uazzibuhu ahaden minel alemin. Ona öyle bir azap edeceğim ki, ona öyle bir ceza vereceğim ki alemlerde onun gibi hiç kimseye azap etmedim. Yani kimseye vermeyeceğim cezayı ona vereceğim diyor. Hatta ayet böyle bitince, bu mesajla gelince bazı alimler derler ki bu sofrayı istemekten vazgeçti havariler. Bu sofra inmedi diyen var. Ama çoğunluk, müfessirlerimizin çoğunluğu böyle bir sofranın indirildiğini ifade ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak inni munezziluha aleyküm, onu mutlaka size indireceğim demiş. Ve tefsirlerimizde yine inen o sofranın güzelliğine dair birçok tasvirler yer alır. Dikkat edilirse gerçekten İsa Aleyhisselam bu anlamda birçok mucizeye mazhar olmuş bir peygamber. Böyle de bir mucizesi oluşmuş. İşte Yüce Rabbimiz İsa Aleyhisselam'a o kıyamet gününde bu nimetlerini tek tek, bu hatıraları adeta hatırlatacağını bize haber veriyor. Ve esas zaten bundan sonra da, bundan sonraki surenin sonuna kadar olan ayetlerde de İsa Aleyhisselam'a esaslı bir mesuliyet sorusu sorulacak. İnşallah efendim onu da bir sonraki dersimizde gündemimize alalım. Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği ölçüde onu da o zaman o konu üzerinde biraz daha genişçe durmuş olalım muhterem dinleyenlerim. Allah'a emanet olunuz.